Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmedu. Ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'udzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şirikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedihdi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Akide ile ilgili konularda cehalet mazeret sayılır mı? Cehalet mazereti konusundaki ihtilaf diğer içtihadi ve fıkıh konulardaki ihtilaf gibidir. Bazen muayyen bir şahsa hükmün tatbiki sebebiyle lafzi bir ihtilaf olabilir. Yani bu sözün küfür olduğunda veya bu fiilin küfür olduğunda veya bu fiilin terkinin küfür olduğunda herkes ittifak halindedir. Fakat onda gerekli sebeplerin bulunması ve engellerin bulunmaması sebebiyle muayyen bir şahsa hüküm tam olarak uygulanabilir mi? Veya bazı sebeplerin bulunmaması veya bazı engellerin bulunması sebebiyle hüküm bu şahsa uygulanamaz mı diye ihtilaf edilmiştir. Çünkü tekfire sebep olan şeyi bilmemek iki türlü olur. Birincisi, İslam'dan başka bir dini benimseyen veya herhangi bir şeyi benimsemeyip içerisinde bulunduğu durumun herhangi bir dine aykırı olduğunu düşünmeyen kimsenin cehaletidir. Bunun hakkında dünyada göründüğü gibi duruma göre hüküm uygulanır. Ahiretteki durumu Allah'a kalmıştır. Daha çok kabul gören görüşe göre Allah Teala onu ahirette dilediği gibi imtihan eder. Allah Teala onun ne yapacağını en iyi bilendir. Fakat biz onun ancak bir günah sebebiyle ateşe gireceğini biliriz. Çünkü Allah Teala Kehf 49. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Sen Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ancak biz dedik ki, dünyada onun görünür durumuna göre, zahirine göre hükümler uygulanır. O da bir kafire uygulanacak hükümlerdir. Çünkü o İslam'ı benimsememiştir. Bu sebeple bir Müslümana verilecek hüküm ona verilmez. Ancak biz daha çok kabul gören görüşe göre, onun ahirette imtihan edileceğini söyledik. Çünkü bu konuda çok sayıda rivayet vardır. İbnül Kayyim Rahimullah bunları Tarikul Hicreteyn isimli eserinde müşriklerin çocukları hakkındaki 8. görüşü anlatırken 14. tabaka üzerine söylediklerinin altında zikretmiştir. İkincisi, İslam'ı din olarak benimsemeyen fakat tekvire sebep, İslam'ı din olarak benimseyen, yani ben Müslümanım diyen fakat tekvire sebep olan bu hal üzere yaşayan, bunu İslam'a aykırı olduğunu aklına getirmeyen ve hiç kimse tarafından da bu konuda uyarılmayan kimsenin cehaletidir. Ona zahiren İslam'ın hükümleri uygulanır. Ahirette ise durumu Allah'a kalmıştır. Kitap, sünnet ve alimlerin sözleri buna delalet etmektedir. Kitaptan delilleri Allah'ın şu ayetleridir. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. İsra 15. ayet. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi memleketlerin ana merkezine göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir. Kasas 59. ayet. Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Nisa 165. ayet. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. İbrahim 4. ayet. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onlar saptıracak değildir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Tevbe 115. ayet. İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, Hristiyanlara ve Yahudilere indirildi. Biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik demeyesiniz diye. Yahut bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir. Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. En'am suresi 155-157. ayetler. Kendisine Ancak bilgi verildikten ve açıklama yapıldıktan sonra hükmedileceğine delalet eden başka ayetler de vardır. Yani bu Hüccet-i Kamesinin zorunlu olduğunu gösteren ayetlerdi. Sünnetten delile gelince Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki bu ümmetten ister Yahudi olsun ister Hristiyan beni duyup da sonra benimle gönderilen dine iman etmeden ölen hiç kimse yoktur ki cehennem ehlinden olmasın. Alimlerin sözlerine gelince İbn-i Kudame el-Mughni de şöyle demiştir. İslam'a yeni girmiş, İslam diyarının dışında bir yerde veya şehirlerden ve ilim adamlarından uzak bir köyde yetişmiş kimseler gibi bilinmesi gerekli şeyleri bilmeyenlerden bir kimse olursa cehaletinden dolayı küfrüne hükmedilmez. Şeyhülislam İbn-i Teymiye, İbn-i Kasım tarafından bir araya getirilen fetvaların 6. cildinde şöyle dedi. Ben daima ve benimle beraber bulunanlar da benim bu durumumu bilir, muhalefet edenin durumuna göre kafir, fasık veya günahkar olacağına dair kendisine şer'i bir delil gösterilip gösterilmediği, bilinmediği müddetçe muayyen bir şahsın kafir veya fasık veya günahkar olduğunu söylemekten en çok sakınan kimseyim. Ben Allah Teala'nın bu ümmetin hatasını bağışladığına inanıyorum. Bu haberi ve kavli meseleleri de ameli meseleleri de içine alır. Selef bu meselelerin pek çoğunda tartışmışlar ve onlardan hiçbirinin herhangi bir kimsenin ne küfrüne, ne fasıklığına, ne de günahkarlığına hükmettiklerine şahit olunmamıştır. Devamında şöyle der. Ben şöyle açıklamıştım. Seleften ve müştehid imamlardan nakledildiğine göre şöyle şöyle söyleyen kimse kafir olur diye herhangi bir şahsı hedef almaksızın mutlak ifadeler kullanmak haktır, doğrudur. Fakat mutlak tekfir ile muayyen bir şahsı tekfir etmeyi birbirinden ayırmak gerekir. Sonra şöyle devam eder. Tekfir tehdit nasları türündendir. Bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir şeyi yalanlayan bir söz söylediği zaman tekfir edilir. Fakat bu kimse yeni Müslüman olmuş olabilir veya uzak bir köyde yetişmiş olabilir. Böyle bir kimse kendisine bir delil sunulmadıkça inkarından dolayı tekfir edilmez. Bir kimse bu nasları duymamış olabilir veya duymuştur da ona göre sabit değildir veya elinde o nasa aykırı başka bir nas vardır. Hatalı da olsa tevil etmesi gerekmiştir. Bu durumda tekfir edilmez. Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvehhab da Ed-Durerusseniyye'de şöyle der. Tekfir konusuna gelince ben sadece peygamberin dinini öğrenen, öğrendikten sonra ona sövdüğü bilinen ve insanlar tarafından bundan vazgeçmesi söylendiği halde aynı şeyi tekrar yapan kimseyi tekfir ederim. 66. sayfada şöyle der. Muhaliflerimin yalan ve iftira olan sözlerine gelince güya biz umumu tekfir ediyor ve dinini açıklama gücü olanların bile bizim yanımızda hicret etmelerini vacip görüyormuşuz. Bunların hepsi insanları Allah'ın ve Resul'ün dininden alıkoyan yalan ve iftira cinsinden şeylerdir. Cahillikleri ve kendilerini uyaran kimselerin bulunmayışı sebebiyle Abdülkadir'in üzerindeki puta ve Ahmed el-Bedevi'nin üzerindeki puta ibadet edenleri bile tekfir etmiyorken Allah'a ortak koşmayan kimseleri tekfir etmedikleri ve savaşmadıkları halde bize hicret etmiyorlar diye nasıl tekfir ederiz? Kitap ve sünnet naslarının ve ilim ehlinin söylediklerinin gereği bu olunca Allah'ın hikmetinin, lütfunun ve merhametinin gereği de budur. Mazur olduğu sürece Allah Teala hiç kimseye azap etmez. Akıl tek başına Allah için vacip olan hakların neler olduğunu bilemez. Eğer akıl tek başına bunu bilecek olsaydı peygamberlerin gönderilmesine gerek kalmazdı. İslam'a intisap eden bir kimse hakkında asıl olan şer'i bir delil gereğince ondan bunun kaybolduğu kesinleşmedikçe kendisine Müslüman denilmeye devam edilmesidir. Onu hemen tekfir etmek caiz değildir. Çünkü bunda iki büyük sakınca vardır. Birincisi hüküm konusunda Allah'a ve taktığı kötü sıfat konusunda tekfir ettiği kimseye yalan iftirada bulunmaktır. Birincisi gayet açıktır. Çünkü Allah'ın kafir demediği kimsenin küfrüne hükmetmiş olmaktadır. Bu Allah'ın helal kıldığı şeyi haram kılan kimse gibidir. Çünkü tekfir hükmünün Allah'a nispet etmek veya etmemek bir şeyin haram olduğuna hükmetmek veya etmemek gibidir. İkincisine gelince bunda da bir Müslümanı kendisine zıt bir vasıfla vasıflandırmakta ve küfürden beri olduğu halde onun kafir olduğunu söylemektedir. Küfür vasfının kendisine dönmesi daha uygundur. Çünkü Sahih-i Müslim'de Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğu geçer. Bir kimse din kardeşine kafir dediği zaman bu söz ikisinden birisini bulur. Diğer bir rivayette dediği gibi ise mesele yok. Eğer dediği gibi değilse söz kendisine döner. Yine Müslim'in Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bir adama kafir veya Allah'ın düşmanı diye seslenir de o böyle değilse bu söz mutlaka kendisine döner. İbn Ömer hadisinde ki dediği gibi ise sözü Allah'ın hükmünde dediği gibi ise anlamına gelir. Ebu Zer hadisindeki böyle değilse sözü Allah'ın hükmünde böyle değilse anlamına gelir. Bu da ikinci sakıncadır. Tekfir ettiği din kardeşi bu sıfattan beri ise demek istiyorum. Bu kolayca içine düşebileceği büyük bir sakıncadır. Çünkü bir Müslümanı küfürle nitelendirmekte acele eden kimse kendi amelini beğenir, başkasının amelini küçük görür. Sonunda amellerinin boşa gitmesine yol açan amelini beğenmişlikle cehennemde Allah'ın azabına sebep olan kibri kendinde birleştirmiş olur. Nitekim Ahmet ve Ebu Davud'un Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ettikleri bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İzzet ve celal sahibi olan Allah buyurdu ki, büyüklük benim ridam, ululuk da benim izarımdır. Kim bunlardan birinde benimle yarışmaya yeltenirse onu ateşe atarım. Tekfir hükmünü vermeden önce iki şeye bakmak gerekir. Birincisi, Allah'a yalan iftirada bulunmamak için kitap ve sünnetin bunun bir tekfir sebebi olduğuna delalet edip etmediğine bakmak. Yani tekfirle suçladığın şeye kitap ve sünnet delalet ediyor mu? Buna bakmak. Bu şartların en önemlilerinden birisi muhalefetinin küfrü gerektirdiğini bilmesidir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Nisa 115. ayet. Cehennem cezası için kendisine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı çıkmayı şart koştu. Fakat küfrünün veya başka bir davranışının sebep olduğu muhalefetinin neyi gerektirdiğini bilmesi şart mıdır? Yoksa neyi gerektirdiğini bilmese bile bunun bir muhalefet olduğunu bilmesi yeterli midir? Açık olan ikincisidir. Yani sadece bunun bir muhalefet olduğunu bilmesi hakkında bunun gereğiyle hükmetmek için yeterlidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan günü cinsel ilişkide bulunan kimse bunun kefareti gerektirdiğini bilmese bile bunun bir muhalefet olduğunu bilmesini yeterli görmüş ve kefareti farz kılmıştır. Yani sonuçta bu gelen adam, cinsel ilişkiyle orucunu bozan adam yaptığı şeyin orucu bozduğunu biliyordu. Ama kefaretinin neye müncer olduğunu bilmiyordu. Fakat bunu bilmemesi burada kurtarmadı. Yine kefaretle mükellef tutuldu. Çünkü zinanın haram olduğunu bilen evli bir kişi zina ettiği zaman ettiği zinanın hangi cezayı gerektirdiğini bilmese bile recm edilir. Halbuki bilseydi belki de zina etmeyecekti. Böyle olmasına rağmen yani zinanın cezasının öldürülmek olduğunu bilmese dahi sonuçta zinanın haram olduğunu biliyor adam, yasak olduğunu biliyor. Bu fiili işleyen kimse yine öldürülür. Yani cezasını bilmiyor olması onu cezadan kurtarmaz. Önemli olan onun suç olduğunu biliyor. Tekfiri gerektiren davranışı yapmaya zorlanması tekfire engel durumlardandır. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Nahl 106. ayet. Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle küfür sözünü söyleyenler hariç, kim imanından sonra gönlünü küfre açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap, hem de müthiş bir azap vardır. Sevincinin veya hüznünün veya öfkesinin veya korkusunun şiddeti veya benzeri sebeplerle ne dediğini bilmeyecek şekilde, fikrinin ve kastının kapalı olması da tekfire engel hallerdendir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ahzab 5. ayet. Bununla beraber hata ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin kastettiğinde vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın tevbe ettiği vakit kulunun tevbesine sevinmesi, birinizin devesi üzerinde çorak bir yerde bulunup devesi kaçtığı, üzerinde de yiyeceği içeceği bulunduğu ve ondan ümidini kestiği, nihayet bir ağacın yanına gelerek gölgesinde yattığı, devesinden ümidini kestiği, o bu haldeyken aniden deve karşısına dikiliverdiği, yularından tuttuğu, sonra sevincinin şiddetinden Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim dediği, sevincinin şiddetinden yanıldığı zamanki sevincinden daha çok sevinir. Evet, tekfire sebep olan şey hakkında onun doğru olduğunu zannedecek şekilde bir tevil şüphesini taşıması da tekfire engel hallerdendir. Çünkü o bununla günaha girmeyi ve muhalefet etmeyi kastetmemiştir. Onun bu davranışı Allah'ın şu ayetinin kapsamına girer.
Bununla beraber hata ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin kastettiğinde vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Çünkü bu onun gerçeğe ulaşmak için gösterdiği gayretinin sonunda ulaştığı noktadır ve Allah'ın şu ayetinin kapsamı içerisindedir. Bakara 286. Allah her şahsı ancak gücün yettiği ölçüde mükellef kılar. İbn-i Kudame el-Muni'de şöyle demiştir. Bir kimse masum kişileri öldürmeyi ve onların mallarını gasp etmeyi herhangi bir şüphesi ve tevili olmaksızın helal görürse kafir olur. Hariciler gibi bir tevil sonucu bunu helal görürse fıkıhçıların çoğunluğu, hariciler Müslümanların canlarını ve mallarını helal gördükleri ve bunu Allah'a yaklaşmak maksadıyla yaptıkları halde onların küfrüne hükmetmediler. İbn-i Kudame sözlerin devamında şöyle der. Haricilerin sahabilerden pek çoğunu ve onların yolundan gidenleri tekfir ettikleri, onların canlarını ve mallarını helal gördükleri ve onları öldürmekle Allah'a yaklaştıklarına inandıkları bilinmektedir. Buna rağmen fakihler onları bunu tevilleri sonucu yaptıkları için tekfir etmediler. Haram kılınan her şeyin içinden buna benzer bir teville helalleştirilen şeylerin çıkmasındaki hüküm de böyledir. Yani tevil tekfirin engellerinden birisidir. Yine günümüzde baktığımız zaman mesela tasavvufçular haricilere benzeyen gruplardan birisi. Yani haricilik vasıflarından bazısını kendilerine bulunduran gruplardan birisi. Bunlar da işte Allah yukarıda diyenleri tekfir ederler. Veyahut eşariler, maturidilerden cahilleri diyelim. Allah yukarıda diyenleri tekfir ederler. Ve bunlar da tevil ehlidir. Onlar tekfir etmesine rağmen ehl-i sünnet onları tekfir etmez. Onlar işte tarikatı inkar edenleri tekfir etmelerine rağmen biz onları tekfir etmeyiz. Çünkü onlar tevil üzerindedir. Bu tevil konusundaki hüccet ikame edilmedikçe, tevilleri boşa çıkarılmadıkça tekfir söz konusu olmaz muayyen şahıslara. Yine Şeyhülislam fetvalarının 13. cildinde şöyle der. Haricilerin bidate düşmelerinin sebebi Kur'an'ı kötü anlamalarıdır. Onların Kur'an'a muhalefet etme maksatları yoktur. Fakat ondan onun delalet etmediği şeyleri anladılar ve günahkarların tekfir edilmeleri gerektiği zannına kapıldılar. Şimdi düşünün ki hariciler sahabileri tekfir ettiler. Buna rağmen biz haricileri tekfir edemiyoruz bak. Tevil ehli olduklarından türü. Dolayısıyla bizi tekfir edenlere işte sen beni nasıl tekfir edersin gibi bir şeyle delilsiz yere karşıdakini tekfir etme şeyimiz, hakkımız yok. İbn-i Teymiye yine devam ediyor. Hariciler Kur'an'ın uyulmasını emrettiği sünnete muhalefet ettiler. Kur'an'ın kendileriyle dostluğu emrettiği müminleri tekfir ettiler. Kur'an'ın müteşabihlerine tabi oluyorlar ve onları bilgisizce ve ehliyetsizce olmayacak şekilde tevil ediyorlardı. Bu konuda ne sünnete tabi oluyorlar ne de Kur'an'ı anlayan Müslüman cemaatine müracaat ediyorlardı. Yine fetvalarının 28. cildinde şöyle demiştir. Müştehit imamlar haricilerin kötülüğünde ve sapık olduklarında ittifak ettiler. Sadece onların tekfiri konusunda iki meşhur görüş üzere ihtilafa düştüler. 7. cilde şöyledir. Sahabiler içinde haricileri tekfir eden kimse yoktur. Ne Ali bin Ebi Talip ne de diğer sahabiler onları tekfir etmediler. Onlar hakkında sadece zalim ve haddi aşan Müslümanlar hakkında verdikleri hükmü verdiler. Şimdi düşünün, biz tekfirle ilgili konulara baktığımız zaman fırkalar içerisinde mesela Şialar geliyor, Şiaları tekfir ediyoruz. Şey, Rafizileri, Şia fırkaları içerisinde Rafizileri tekfir ediyoruz. Neden? Bunlar kitabı, sünneti tamamen devre dışı bırakmışlardır. İslam'dan başka bir dine mensup olmuşlardır. Bunlar böyle. Ama kitap ve sünneti kabul eden kesimlere baktığımız zaman Eşarisi, Maturidisi, tasavvufçusu, şunucusu, bucusu biz bunları tekfir değil, bunların bidat ehli olduğunu söylüyoruz. Onlar, bak hariciler da dahil, hariciler ki cürmü en büyük olanları işlerinde. Fırkaların en beteri haricilerdir. Çünkü ben Müslümanım diyenleri tekfir etmişlerdir. Hatta bunlar arasında sahabiler var. Yani Allah'ın kitabı var. Allah Resulü'nün sünneti var ortada. Allah Resulü'nün sahabeleri hayatta. Bu kimseler biz kitap ve sünnete tabi oluyoruz diyerek kendi kafalarına göre ne yaptılar? Kitap ve sünneti anlamaya kalkıştılar. Sahabeleri tekfir ettiler neticesinde. Demek ki ben Müslümanım diyenler üzerinde, bizim kıblemize yönelenler içerisinde kendisini İslam'a nispet edenleri tekfir etme yetkimiz yok. Ancak tekfire mani haller ortadan kalkar. Şartları da yerine gelirse o zaman muayyen şahısların tekfiri söz konusu olur. Mesela Kur'an'dan olduğunu bildiği bir ayet. İnkar eden kimse gibi. Kur'an'dan olduğunu bildiği bir ayet. Mesela birçoğu vardır ki Kur'an'dan bir ayeti inkar etmiştir yani. Ama bilmiyor onun Kur'an'dan ayet olduğunu. Mesela tesettürü inkar edenler var. İşte yüzü örtmeyi inkar edenler var. Kur'an'da yüzü örtme emri yoktur diyor mesela. Bu Allah'ın ayetini inkar eden değildir. Tevil edendir, saptırandır, tahrif edendir veya tahrif eden birisine tabi olandır. Burada cehalet vardır, tevil vardır, tekfire mani bir hal vardır. Ama diyelim Ahzab 59'da diyoruz bu. Adam ayeti inkar ediyorsa gitti. İşte bunların ikisinin arasındaki farkı iyi ayırt etmemiz lazım. Her halükarda ne vardır? Bir sapıklık var ortada. Ama sapıklığı küfre varıyor mu, varmıyor mu? Tekfirini gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Yani küfre vardıktan sonra da tekfirini gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu meselesi karşımıza çıkar. İbn-i Teymiye rahimeullah devam ediyor. Sahabiler onlar tekfir etmediler. Yani harcileri, Peygamber aleyhisselatü vesselam yeryüzündeki en şerli varlıklar dediği kimseleri tekfir etmediler. Onlar hakkında sadece zalim ve haddi aşan Müslümanlar hakkındaki hükmü verdiler. Nitekim ben başka yerlerde bu konuyla ilgili onlardan gelen rivayetleri zikretmiştim diyor. Yine 28. ciltte şöyle diyor. Ahmet ve diğer müştehit imamlar gibi imamlardan gelen ibareler de bunu ifade etmektedir. 3. ciltte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaşılmasını emrettiği sapık haricilerle müminlerin emiri ve raşid halifelerin biri olan Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh savaşmıştır. Sahabilerden, tabiilerden ve onlardan sonra gelen ve dinin önderleri durumunda olan kimseler onlarla savaşılması konusunda ittifak ettiler. Fakat ne Ali bin Ebi Talip, ne Sa'd bin Ebi Vakkas, ne de diğer sahabiler onları tekfir etmediler. Yani fiillerinde küfür var mı? Var. Hem de bir mümini, cennetle müjdelenmiş birisini tekfir etmek gibi bir yani delaleti en açık küfürlerden birisi. Yani fiil küfür yine de bak. Bak burada sahabeler hiçbirisi onları tekfir etmiyor. Onlarla savaşmalarına rağmen onları Müslümanlar olarak kabul ettiler. Haksız yere kan dökmedikleri ve Müslümanların mallarına saldırmadıkları sürece onlarla savaşmadılar. Kafir oldukları için değil, zulümleri ve taşkınlıkları sebebiyle onlarla savaştılar. Bu sebeple onların kadınları esir edilmedi, malları ganimet olarak alınmadı. Ama kafir olsaydılar bunlar olurdu. Sapıklıkları nas ve icma ile sabit olan bu grubu, Allah ve Resulü kendileriyle savaşılmasını emretmiş olmasına rağmen tekfir etmediklerine göre, en bilginlerinin bile yanıldıkları meselelerde gerçeği karıştıran muhtelif gruplar nasıl tekfir edilebilir? Yani alimleri bile yanılıyor. Bu gruplardan hiçbirinin diğerini tekfir etmesi caiz değildir. İşlerinde kesin bidatler olsa bile onların canları ve malları helal değildir. Onları tekfir edenler de bidatçı oldukları, bunların bidatleri belki de daha çirkin bir bidat olduğu ve genellikle hepsi de hakkında ihtilaf ettikleri gerçeklerden habersiz oldukları zaman bu gruplar birbirlerini nasıl tekfir ederler? Müslüman, diğer Müslümanlarla tevili sonucu savaştığı veya tevili sonucu onları tekfir ettiği zaman bundan dolayı tekfir edilmez. Alimler, Allah ve Resulünün hitabı konusunda kullara ulaşmadan önce bu hitabın hükmü onlar hakkında sabit olur mu olmaz mı diye Ahmed'in ve diğerlerinin mezhebinde üç görüş üzere ihtilaf ettiler. Sahih olan, Kur'an'ın şu ayetlerinin ve Buhari ve Müslim'de geçen hadisin delalet ettiği şeydir. İsra 15. ayeti, biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. Nisa 165, yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri, mazeretleri olmasın. Demek ki peygamberden önce bir mazeretleri, bahaneleri vardır. Burada peygamber ile kasıt peygamberin tebliği, peygamberin getirdiği şey. Mesela biz bunu şöyle ayıklayalım. Mesela fıtri meselelerde insan mesuliyeti daha farklıdır diyoruz. Yani peygamberin tebliğini hiç hadislerin hatta Kur'an'ın hiç ulaşmadığını varsayalım birisine. Vahyin tebliğinin hiç ulaşmadığını varsayalım birisine. O kimse fıtri hasletlerden mesuldür. Fıtri suçlardan mesuldür. Mesela yalanın çirkinliğini bilmesi gibi. Burada aklıyla ne yapar? Yalanın çirkinliğini anlayabilecektir. Bu sebeple bundan mesul olur. Ama vahiy gelir ne yapar? Yalanı haram kılar. Zinayı yasaklar. Akıl da yasaklar. Ama şeriat ne yapar? Zinayı yasaklar. Bir de buna ceza tayin eder. Bir de yalana mesela şeriat ne yapar? Meşru olan 3 yer tanır. 3 yerde meşru kılar yalanı. Harp anında iki Müslümanı barıştırmak için ve karı koca arasında. Şimdi bir insanın bunu fıtratı buna teslim olması gerekir. Bak burada fıtratıyla, aklıyla yalan çirkinliğini bulmuş bir kul vahiyle karşılaşıyor. Ne yapıyor? Şeriat diyor ki 3 yerde fakat yalan caiz diyor. Olur mu öyle şey dedi. Ne oldu? Vahiy geldikten sonra gitti bu adam. Halbuki aklıyla yalanın çirkinliğini bulmuştu. Bunun gibi. Yani vahiy geldikten sonra kişilerin mesuliyeti başlıyor. Vahiy gelmeden önce de fıtri boyuttaki mesuliyetleri devam ediyor. Yani bir kimseye vahiy ulaşmasa sadece fıtri mesuliyetlerinden sorumlu olur. Yani İslam'a girmemiş bir kimse vahiy kendisine ulaşmadığı için o kurtulabilir. İslam'ı hiç tanımamış, peygamberin tebliğe hiç ulaşmamış kimse kurtulabilir. Fıtri değerlerini korursa. Fakat vahiy geldikten sonra bir kimse Müslüman oluyor. Ama Müslüman oldum dediği anda bütün hadisleri biliyor mu? Bütün ayetleri biliyor mu? Bütün ayetleri anlayabiliyor mu? Şimdi biz hadisler Kur'an'ın beyanıdır diyoruz bir taraftan. Kur'an'ın anlaşılması da hadislerin o kimseye ulaşmasına bağlı demek. Canım Kur'an'da yok mu? Kur'an'da var da onu açıklayan Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu sebeple peygamberin tebliği ulaşmadıkça insanlarda bir mazeret payı var hala. Müslüman olduktan sonra dahi. Kur'an elinde olsa dahi. Çünkü günümüzde bizler acem bir topluluğuz. Yani Türk toplumuyuz. Kur'an Arapçadır. Dolayısıyla Türk toplumu meallerle muhatap oluyor Kur'an'a. Meallere baktığınız zaman da meallerde bir sıkıntı varsa o sıkıntıyı aynen kendisinde bulunduracaktır. Özellikle isim sıfat tevhidine baktığınızda Türkiye'deki Müslümanlar umumiyetle Maturidi akidesinde olduğundan bu Kur'an'ın tercümesini yapanlar da bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu Maturidi akidesinin kalıntılarından etkileniyor ve ayetleri ona göre şey yapıyor. Yani kişi doğuyor, akıl baliğ oluyor, çevresi ne yapıyor? Aşılama yapıyor ona. İşte Allah nerede anarsan oradadır diyerek bunun gibi şeylerle daha din adına ilk öğrendiği şeylerde batılı ona öğretiyor. Dolayısıyla öyle fıtratı o yöne doğru kaymış bir şekilde ilerliyor insan. Biz bunlardaki mazeret boyutunu dikkate almak zorundayız. Bu adam bunu din adına öğrenmiş. Yani dinden sapmak için, dine muhalefet etmek için böyle bir küfre sapmamış. Dindar olabilmek için, dine uyabilmek için böyle batıl bir yola girmiş. Bu toplumda bu var. Sadece isim sıfat meselesi değil tabii, genel olarak. Yani namaz kılma şeklinden tutun her meselede, tevhidle ilgili meselelerde, her konuda bunlar birbirine girmiş vaziyette. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğu geçiyor. Mazereti Allah'tan daha çok seven hiç kimse yoktur. Bu sebeple uyarıcı ve müjdeleyici peygamberler göndermiştir. Hülasa, cahil bir kimse fasıklık olan sözlerinden ve fiillerinden dolayı mazur olduğu gibi küfür ifade eden sözlerinden ve fiillerinden dolayı da mazurdur. Yani akidede cehalet mazeret değildir diye bir şey söylenemez. Küfür gibi bir hususta da mazur olabilir. Bu kitap ve sünnetteki delillerle, akıl ve ilim ehlinin sözleriyle sabittir. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden kimsenin hükmü nedir? Muvaffakiyet Allah'tandır. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek, rububiyet tevhidinin bir bölümüdür. Çünkü bu, onun rububiyetinin, mülk ve tasarrufundaki kemalinin bir gereği olarak Allah'ın hükmünü uygulamaktır. Bu sebepledir ki Allah Teala, kendi ayetlerinin dışındaki tabi olunanları, tabi olanların Rableri olarak isimlendirmiştir. Allah Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. Alimlerini ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler. Meryem'in oğlu Mesih'i de. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka hak ilah yoktur. O onların ortak koştukları şirkten münezzehtir. Tevbe 31. ayet. Allah Teala onların tabi olduklarını Rabler olarak isimlendirmiştir. Çünkü onları yasa koyucular olarak kabul ettiler. Tabi olanları da kullar olarak isimlendirdi. Çünkü onlara boyun eğdiler ve Allah'ın hükmüne muhalefette onlara itaat ettiler. Adi bin Hatim, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onlar hahamlarına ve rahiplerine ibadet etmediler ki dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki, bilakis onlar kendilerine helali haram, haramı helal kıldılar. Onlar da buna uydular. İşte bu onların onlara ibadetleriydi. Bunu anladığın zaman bil ki Allah'ın indirdiği şeylerle hükmetmeyen ve Allah ve Resulünden başkasının hakemliğine müracaat etmek isteyen kimselerin imanının olmadığına ve onların kafir, zalim ve fasık olduklarına dair Kur'an'da ayetler vardır. Bu ayetler birinci kısımla ilgili örnek ayetler şunlardır. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta küfretmeleri kendilerine emrolunduğu halde, yani tağutu inkar etmeleri kendilerine emrolunduğu halde, tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Onlara Allah'ın indirdiğine, kitaba ve Resul'e, ona gelin başvuralım denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen, biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana nasıl gelirler? Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden, işlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa 60-65. ayetler. Allah Teala münafık oldukları halde mümin olduklarını söyleyen bu kimseleri aşağıdaki vasıflarla vasıflandırıyor. Birincisi, onlar tağutun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Allah ve Resulünün hükmüne muhalefet eden herkes tağuttur. Çünkü Allah ve Resulünün hükmüne muhalefet etmek bir tuğyandır, azgınlıktır. Hüküm sahibinin hükmüne karşı gelmektir. Halbuki sonunda her şey ona döner. O da Allah'tır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Araf 54. İkincisi, onlar Allah'ın indirdiğine ve peygamberine çağrıldıklar zaman bundan kaçındılar ve yüz çevirdiler. Üçüncüsü, onlar elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiği zaman, ki yaptıkları şeylerden dolayı ikaz edilmeleri de bundandır, biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek gelirler. Bunların durumu günümüzde İslam hükümlerini reddeden ve daha iyidir ve çağın şartlarına daha uygundur iddiasıyla İslam'a aykırı kanunlarla hükmeden kimselerin durumu gibidir. Sonra Allah Teala bu nitelikleri taşıdıkları halde mümin olduklarını iddia eden bu kişileri ikaz etti. Allah'ın onların kalplerindekileri ve söylediklerinin zıttına, işlerinde gizledikleri şeyleri bildiğini söyledi ve peygamberine onlara öğüt vermesini ve kendileri hakkında tesirli söz söylemesini emretti. Sonra peygamber gönderilmesindeki hikmetin düşünceleri ne kadar kuvvetli, kavrayışları ne kadar geniş olursa olsun başka insanlara değil, sadece bu peygambere itaat edilmesi için ve sadece ona tabi olunması için olduğunu açıkladı. Sonra Allah Teala kendisinin peygamberin Rabbi oluşuna yemin etti ki bu rububiyet çeşitlerinin en özelidir ve onun peygamberliğinin gerçekliğine dair bir işaret de içermektedir. Ve bu yeminle onların ancak şu üç şeyle birlikte imana elverişli olacaklarını vurguladı. Birincisi, her türlü anlaşmazlıkta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğine müracaat etmeleri. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüyle kalplerinin bir ferahlık hissetmesi ve içlerinde hiçbir sıkıntı ve darlık hissetmemeleri. Üçüncüsü, hükmedilen şeye tam bir teslimiyetle teslim olmaları ve hiçbir gevşeklik ve sapma olmaksızın onu uygulamaları. İkinci kısımla ilgili ayetlere gelince, şimdi bu birinci kısım anlaşıldı mı? Bunlar tağutun önünde muhakeme olmak isteyen kimseler, birinci kısımda Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen ve Allah'ın indirinden başkasıyla hükmeden tağutlara itaat edenlerin durumu. Şimdi bir kimse, yani pek çok kimse bu tip müşkilatlarla karşılaşabiliyor. Mesela Tevbe 31. ayet. Onları Rabler edinmekten bahsediyor. Bir kimse Allah'ın dışında kanun koyanlara haram olan bir şeyde itaat ettiğinde onu Rab edinmiş oluyor. Ama bu haram. Küçük küfür. Küfürde onlara itaat ederse yine Rab edinmiş oluyor. Bu da büyük küfür. Yani her ikisi de Rab edinme bak. Ama birisi büyük küfür, birisi küçük küfür. Bu sebeple bir şeye küfür derken şeriat neye küfür demiş, büyük küfür demiş, neye küçük küfür demiş, neye caiz demiş, bunlara mutlaka riayet etmek zorundayız. Az önce bir hadis daha geçti. Kibirlenmek nedir? Küfür mü? Yani bir kimse kibirlense kafir mi olur diyeceğiz.
Kafir olmaz ama kibri yüzünden.
Şimdi kibir küfre sebep olabilir değil mi? Ama kibirlenmek büyük günahtır. Mesela bir kimse paçasını kibirle sarkıtsa, kibirlenerek yürüse, insanlara tepeden baksa, bu kimse büyük günahtadır. Küfre sebep olabilir mi bunun bu kibri? Olabilir ama henüz daha büyük günah aşamasında. Büyük günah işlemekte. Allah Azze ve Celle böyle bir fiile diyor ki, azamet benim, izarım kibriya, ridamdır diyor. Kibriya veya azamet benim ridam, kibriya benim izarımdır diyor. Her kim bu ikisi hususunda benimle çekişirse onu cehenneme sokarım diyor. Azaba sokarım diyor. Şimdi fiile bakın. Allah Azze ve Celle ile çekişmek. Biz buradan fikir yürütmeye kalksak, yani fiillere hüküm verme bize bırakılmış olsa ne deriz? Allah ile çekişmek küfürdür canım deriz. Dolayısıyla kibirlenen kafirdir deriz. Değil mi? Bunun gibi şeriat neye büyük küfür demiş, biz ona büyük küfür deriz. Neye küçük küfür demiş veya haram demiş, büyük günah demiş, biz ona büyük günah deriz. Şeriata bu şekilde bağlı olmak lazım. Ehl-i sünnet vel cemaatin şiarı budur. Şeriatın dışına çıkmamak, hüküm verirken de, hükümlere tabi olurken de. Şimdi Tevbe 31'i ele aldığımızda Peygamber aleyhisselatü vesselamın ayete yaptığı bir izahat var. Adi bin Hatim'in sorusu üzerine yaptığı bir açıklama. Ayetin zahirine baktığımız zaman alimlerini, rahiplerini Rabler edindiler. Ayetin zahirine baktığımız zaman işin içinden çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz? Onlar deriz ki yahu onlar demek ki alimlerini, Rablerine secde ettiler. Veya ibadetlerini onlara yönlendirdiler deriz. Değil mi? Zahirinden biz tam olarak ne sebeple onlar Rab edindiklerini anlayamıyoruz. Peygamber aleyhisselatü vesselam bir izahat getiriyor, bir açıklama getiriyor. Diyor ki onların alimlerini ve rahiplerini Rab edinmeleri, onların helal dediğini helal kabul etmeleri, haram dediğini haram kabul etmeleri. Bu kadar rivayetin bu lafzıyla ele aldığın zaman da kısmen anlaşılıyor. Ama tam olarak mesela anlaşılmıyor, harici gibi de anlayabiliriz bunu. Birisinin helal dediğini helal kabul ettin mi kafir olabilirsin. Bu şekilde anlayabiliriz. Bu da sakat bir anlamadır. Doğru anlama rivayetlerin, tariklerinin bir araya getirdiğin zaman Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki alimleri ve rahipleri onlara haramları helal kılınca onu helal kabul ettiler. Helalleri de haram kılınca onu haram kabul ettiler diyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bilinen bir şey var. Dinden bir şeyin haram olduğunu biliyorsun. Alim geliyor diyor ki bu helaldir diyor. Yani Allah'ın ve Resulünün bunu haram kıldığını biliyorsun. Bir alim geliyor buna helal diyor. O alimin hatırına, o alime verdiğin mertebe gereği ne yapıyorsun? Onun görüşüne gidiyorsun. İşte mezhep taklidi gibi. İşte Rab edinme, Yahudileri ve Hristiyanları helak eden, küfre düşüren Rab edinme buydu. Şirk buydu.
İşte mesela günümüzde...
Günümüzde mezhep taklidi böyle bir şirke sebep olur.
Faize helal diyenler var gibi.
İşte faize helal fetva veriyorlar. İşte zaruret olmuştur diyor, ev almak diyor. Ev alma zarureti bugün mü ortaya çıktı? Dün de vardı bu zaruret. Bu zaruret dün de vardı. Yani böyle bir şeyde, yani insanlar bugün faizi Allah'ın haram kıldığını biliyor değil mi? Biliyor. Yahu sen faizi Allah'ın haram kıldığını biliyorsan gidip müftiye sorar mısın bunun hükmünü? Sorarsan sende bir yamukluk var demektir. Yani zinan haram olduğunu biliyorsun. Şunu sorabilir misin? İşte çok ihtiyacım var, zina edebilir miyim? Böyle bir soruyu soranda vardır bir bozukluk. Bir, hadi soruyu soranda var bozukluk. Fetva verene ne demeli? Mutanikana cevaz verenler gibi. İşte bu zarurettir deyip ev için krediye cevaz verenler gibi. Böyle bir fetva veren tağutluk yapmıştır. Küfre girmiştir. Allah'ın haramını helal kılmıştır. Buna da itaat eden küfre girmiştir. Onu Rab edinerek, küfürde Rab edinerek küfre girmiştir. Çünkü haram olduğunu biliyor. Bilmese de, bak dinde bir mesele hükmünü bilmese de, faizin hükmünü bilmiyor gerçekten. Yeni Müslüman olmuş. Böyle bir şeyden ancak yeni Müslüman olan ve İslam hükümlerinden habersiz olan bir kimse için geçerlidir. Faizin hükmünü bilmiyor adam. Yeni Müslüman olmuş çünkü. Gidiyor müftiye. Yani şu an düşünün, Diyanet böyle bir fetva çıkardı, tamam mı? Şu an yeni, dün birisi Müslüman olmuş diyelim. Alman'ın birisi geldi, Müslüman oldu Türkiye'ye. Müftiye gitti, dedi ki bunun hükmü nedir? Yani ben ev almak istiyorum. Bunun hükmü nedir? O da caizdir dedi. Caizdir diye fetva veren gitti. Fetvayı alan kurtulur burada. Onun için mazeret var. Ama onun da şunu sorması lazım. Neye dayanıyorsun? Yani Allah ve Resulünün hükmü bu mu? Delil. Demek ki delil sormak herkese farz. Delili sormadığı için bu kimse sadece günahkar olur. Henüz küfre girmez. Ama delili gördükten sonra buna rağmen ona uyarsa o zaman da büyük küfre girmiş olur. Bu sebeple her halükarda mezhep taklidi haramdır. Kişi küfre kadar götürür. Şirk koşmaya götürür. Alimleri Rabbine götürür. Diğer bir mesele. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesini konuşuyoruz. Sahabeler Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin küfrün altında bir küfür olduğunu söylemişlerdir. Bunu neden söylemiş İbn Abbas radıyallahu anh'a? Şimdi akla taklan başka bir soru. Allah Azze ve Celle diyor ki kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezsek onlar kafirlerdir diyor. Peki İbn Abbas radıyallahu anh'a nereden cesaret buluyor da küfrün altında bir küfürdür diyebiliyor? Akla bu soru gelebilir. Veyahut günümüzde bazılarının müşkülata düşüp de işin içinden çıkamadıkları gibi şunu diyebilirler. İşte sahabenin Kur'an'a aykırı sözleri kabul edilmez. Böyle bir harici mantıkla açıklamaya da gidebilir. Günümüzdeki haricilerin yaptığı gibi. Burada ayrıntı şu arkadaşlar. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya muayyen bir mesele soruluyor. Muayyen şahıslar hakkındaki durum soruluyor. Yani Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmek nedir? Küfürdür. Büyük küfür de olabilir, küçük küfür de olabilir ama. Peygamber aleyhissalatü vesselam çünkü diyor ki Bera bin Azib'in sahih bir isnatla Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ettiği hadiste bu üç ayet diyor kafirler hakkındadır diyor. Yani inkar edenler hakkındadır diyor. İnkar ederek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler hakkındadır diyor. Kim Allah'ın indirdiğiyle onu inkar ederek hükmetmezse onlar zalimlerdir, fasıklardır ve kafirlerdir diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Buradaki zulüm de büyük zulüm, fısk da büyük fısk, küfür de büyük küfür. İnkar ile birlikte varsa bu Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme, o büyük küfürdür. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu açıklamayı yaptığı için İbn Abbas radıyallahu anh'a bunu rahatça açıklayabiliyor. Çünkü kendisine sorulan mesele muayyen bir şahıs hakkında, o da Ali bin Ebi Talib. Veyahut ondan sonra gelen İbn-i Zübeyir gibi sahabeler. İbn-i Zübeyir'i hariciler Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmediyor diye tekfir etmişlerdi. İbn Abbas radıyallahu anh'a da cevaben diyor ki bu küfrün altında bir küfürdür diyor. Ve sahabiler bu konuda müttefiktir. Yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin büyük küfür olabilmesi için onu inkar şartı. Bir, bu. Veyahut Allah'ın indirdiğini inkar etmese dahi yine kafir olabilir Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmesi de. Nasıl kafir olur? Kendi hükmünü Allah'ın indirdiğiyle eşit görmesiyle kafir olur. Veyahut Allah'ın indirdiğini İşte bu çağa uymaz diyerek ne yapar? Kafir olur. Allah'ın indirdiği bu çağa uymaz diyen bir kimse Allah'ın indirdiğiyle hükmese dahi kafirdir. Bakın burada fiilin değil, itikadının kişinin hükmünü şekillendirdiğini görüyoruz. Çünkü zaten Allah Azze ve Celle Maide 45, 47, 44, 45, 44, 45-47. Ayetlerini Yahudiler hakkında, muayyen bir durumları hakkında indirmişti. Onlar Allah'ın hükmünü inkar ederek Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmettiler. Yani her kim Yahudiler gibi inkar ederek veyahut tebdil ederek Allah'ın koyduğunun yerine bu Allah'ın hükmüdür diyerek başka bir hüküm koyarak yaparsa o büyük küfür işlemektedir. Yani Allah neye hükmetmiş? Zinanın cezası öldürmektir demiş. Evlilerin zinası halinde. Bu adam bunu değiştirmiş. Ne demiş? Hayır, öldürülmez ama yüzleri karartılır, kömürle karartılır, sokak sokak dolaştırılarak rezil edilir demişler. Allah'ın hükmü budur dediler. Tevrat'ta yazan budur dediler ve o hükmü Allah'a nispet ettiler. Bir başka soru işareti olabilecek husus bu meselelerle ilgili. Diyorlar ki işte Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetme durumunda olan kişi, kanun koyan kişi işte kafirdir. Bunun üzerinde icma edilmiştir. Nitekim İbni Kesir Cengiz Han'ın kafir olduğunda dair icma zikrediyor diye böyle bir şüphe getirebilirler. İbni Kesir'in gerek El Bidaye'de gerekse tefsirinde Cengiz Han'ın durumuyla, o zamanki durumla ilgili yaptığı açıklamalara dikkat ederseniz Cengiz Han'ın yaptığı fiilleri iyi değerlendirir. Ne diyor Cengiz Han? Yahudilik, Hristiyanlık, İslam bunların her biri Allah'a ulaştıran bir yoldur diyor. Bunların hepsini meşru görüyor. Ondan sonra kendinden de bir takım hükümler ekliyor. Bu dört dini, bir kendi kafasından koyduğu hükümler, İslam'dan, Hristiyanlıktan, Yahudilikten her birinden bir takım şeyler alıyor ve bunlarla bir yasık adında bir kanunname koyuyor, anayasa gibi. Yani dini bir mahiyet arz ediyor. Allah'a nispet edilen, meşruluğuna inanılan bir yol olarak bunu koyuyor. Dolayısıyla kim buna itaat ederse kafir olur. Bunu koyan da kafirdir. Cengiz Han da böyle kafir olmuştur. Dolayısıyla günümüzdeki idarecilerin tıpkı Cengiz Han gibi yaptığını iddia etmek yerinde bir şey değildir kesinlikle. Günümüzdeki idarecilerin durumları değişir. Bazıları ağızlarıyla söyler, der ki işte İslam çöl kanunudur der. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkar. Bunun gibi. İşte bu devirde tesettür mü olur? Örtünme mi olur? Bunun gibi küfürlerini apaçık şey yaparlar, ortaya koyarlar. Veya bazısı der ki işte Kur'an'da şey yok, rejim yok. Zinanın, işte zinadenin öldürülmesi diye bir şey yok Kur'an'da diyorlar. Bunu kimler söylüyor biliyor musunuz? Yani mutezililer falan var bizim. İşte kendisini Müslüman, İslam'a nispet eden ilahiyatçılardan. Hayri Kırbaşoğlu gibi mutezililer. Veyahut bunların yavruları diyelim. Mutezilenin yavruları var ilahiyatçı kesimden. Bunlardan bahsetmiyoruz. Emin Çolaşan gibi işte solcu kesimin yazarları Kur'an'da işte rejim cezası yok diyor. Göremiyor. Yok. Kur'an'da göremiyor değil mi? Hakikaten tilavetinin nesedilmiş olduğunu görüyoruz. Hükmü baki kalmakla beraber. Fakat bizim o kimseye işte mesela hadislerde sabittir, şöyle şöyledir diye anlatmaktan öte başka bir problem var burada. Yahu hırsın elinin kesilmesi Kur'an'da var mı yok mu? Var. Sen hırsın elinin kesilmesini uyguluyor musun ki? Yani rejim cezasını tartışacak kapasiteye gelesin sen, bizim karşımıza geçesin. Sen Kur'an'da olanı uygulamıyorsun. Adam birisi yolda soruyor. İşte sakal konusunda. Ya işte sakal yüzünden iş mi bırakılır falan. Farz değil ki diyor. Ben ona farz olduğunu ispatlarım. Ama o adam namaz kılmıyor ki. Namaz kılmak farz. Sen namaz kılmıyorsun ki bana işte sakal farz değil ki niye şey yapıyorsun. Yani bunu tartışacak şeye gelesin. Yani bu işlerde onlar samimiyetsizliklerini zaten ortaya koymuşlardır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemekle birlikte küfürlerini dillerinden ağızlarını doldura doldura zaten söylerler. İslam'a düşmanlıklarını açıkça ortaya koyarlar. Ama bunun yanı sıra kendisini İslam'a nispet eden, bu tip insanlara karşı da İslam'ın değerlerini savunmaya çalışan, kendi bildikleri ölçüsünde, her ne kadar bir sürü fıskın, bir sürü günahın, bir sürü pisliğin içerisine girmiş olsalar dahi, demokrasi gibi, partiler gibi bir sürü pisliğin içerisine girmiş olsalar dahi, tekfir edilmelerini engelleyen bir durumları vardır bunların.
Hocam bu tip insanların İslam'a girdiğini biz nereden tespit ediyoruz? Yani bunların İslam'a girdiğini neyle ispat edebiliriz?
Şimdi Müslüman bir toplumda doğmuş olmaları bizim için onların aslı üzere İslam olduklarını hükmetmemize yeterli. Onların, yani İslam beldesine doğan bir kimsenin küfrünü kendisinin apaçık ilan etmesiyle ancak anlarız. Apaçık ortaya koymasıyla anlarız. Yoksa böyle olmasına rağmen pek çok kimse vardır. Yani kalplerinde küfrünü gizler, Müslüman gibi de gözükür. Biz bunları bilemeyiz. Zaten biz bundan mesul değiliz. Kalplerin hakikatine Allah Azze ve Celle hükmedir. Fakat zahirleri itibarıyla Müslüman bir anne babadan doğan bir çocuk, çocukluğu sırasında ölse Müslüman mezarlığına gömülür. Babasına tabidir çünkü.
Hocam, bu Aleviler en son dönemde işte biz ayrı bir dine nispet ediyorlar.
Yani. Bazıları öyle, hepsi değil. Yani böyle özellikle komünizme, ateizmin etkisinde kalmış kesimler. Yani onlar Alevilikle de aslında alakası olmayan insanlar. Aleviliği maske gibi kullanmak isteyen insanlar.
Yani karışık bir toplumda yaşadığımız için.
Evet. Yani babadan görme sünnilik, babadan görme Müslümanlık. Yani biz bunu Müslüman kabul ediyor olmamız bunun Müslüman olduğunu göstermiyor. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani biz bir kimse Müslüman anne babadan doğduğu için onun Müslümanlığına hükmediyoruz. Ama bizim hükmümüzün bir önemi yok. Biz insanlara Allah katındaki hükmün sabitleşmesi için tebliğde bulunuyoruz. Yoksa dokunmasa ne olur? Adam Müslüman olarak yaşar. Yani zahirde insanlar arasında Müslüman olarak bilinir. Müslüman olarak ölür. Cenazesi kılınır. Müslüman kabristanına gömülür. Bir de bakarsın ki Allah ona kafir muamelesi yapar. Neden bu? Yani bazıları bu yüzden şey yapıyor, yani bize karşı çıkıyor. Mürciye mantık bu yüzden karşı çıkıyor bize. İslam'ı tebliğ etmemizden, tevhidi anlatmamızdan rahatsız oluyorlar. Bir Müslüman siz misiniz? Biz gavur muyuz? Yani kusura bakma da yani Müslüman değilsin, orası kesin. İslam'la hiçbir alakan yok. Nüfus cüzdanında yazan Müslüman ibaresinden başka İslam'a dair hiçbir şeyin yok. Biz sana hadi Müslüman diyelim. Bunun sana getireceği fayda ne? Önemli olan Allah katında kendini kurtarabilmen. Yani bizim gayemiz bu. Yoksa işi sadece resmi boyutta ele alanlar, sadece Diyanet mantığıyla resmi şeyle yürütenler ne yapıyor? İşte Diyanet'in hocası belli. Diyanet'in fetvası belli. Çıkabileceği sınırlar belli. Aşamayacağı duvarlar belli. Bunlar içerisinde yaşa git. Geldiği gibi git. Bu rahatın bozulmasından tabii ki birileri rahatsız olacak. Başta hocaları. Gün geliyor. Adama soruyor şimdi namazı terk etmenin hükmüne. Hükmü ne namazı terk etmenin? İşte büyük günah. Değil mi? Kazaya da bırakabilirsin. Kaza da kılabilirsin. Bunu söylüyor imam. Niye? İmamın kendisi namaz kılmıyor ki. İmam görevli olmadığı zamanlarda namaz kılmıyor. Öyle memurlar var yani. Namaz kaldırma memuru. Yani adam namaz kılmıyor. Yani imamın izinli olduğu zaman namaz kılmıyor. Şahit oluyorsun buna yani.
Hocam izinli
olmadığında kıldığı namaz namaz mı? O bizim işimiz değil. Yani onu değerlendirmek Allah'ın üzerine. Ama biz en azından adamın namaz fiilinde göremiyoruz yani. Dolayısıyla bu adamdan çıkacak fetva nasıl olur? Ne beklersiniz? Kendisi bilmiyor da olabilir namaz hükmünü. Bu ayrı bir konu. Konumuz oldukça uzadı. Birinci kısım örneğinden bahsetmiştik. Sonra başka bir mesele daha zikrettik. O da şuydu. Nisa suresinin 65. ayeti. Allah Azze ve Celle'nin burada verdiği örneğe dikkat etmemiz lazım. Şimdi ne diyor? O ayeti bir okuyalım. Son ayeti. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden işlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Bak, burada üç kişiden iman nefyediliyor. Bu üç kişiden birisi kim? Anlaşmazlıklarında Allah ve Resulünü hakem yapmayanlar. Bunlar iman etmemiştir. İman nefyediliyor. Bu bir. İkincisi, verdiğin hükümde içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın. Allah ve Resulüne başvursa dahi bu hükümden içlerinde sıkıntı duyanlardan iman nefyediliyor. Üç, tam manasıyla kabullenmedikçe, yani teslim olup onu uygulamadıkça iman etmiş olmazlar.
Hocam zor gelmek burada bir kapsama girer. Mesela cihat emrediliyor. O yolculuk zor geliyor.
Yani İslam bütün emirleri hakkında. Şimdi burada üç kimseden iman nefyediliyor. Bu konuya girmemizin sebebi neydi? Başta ne dedik? Şayet İslam'ın, şahısların, dinle ilgili herhangi bir hükmün tayini bize bırakılsaydı biz çok cevizler kırardık. Şu ayetteki ifadeye bakın. İşte hariciler bu gibi ayetler sebebiyle insanları tekfirde bu kadar cesaretli oluyorlar. Kur'an'ın kendilerini desteklediklerini düşünüyorlar. Bu gibi ayetlerin kendilerini desteklediğini düşünüyorlar. Zanna kapılıyorlar. Şeytan da işte sağdan yanaşarak bu tip hisleri ne yapıyor? Körüklüyor. Burada üç tane durum var bakın. Allah ve Resulüne muhakeme için başvurmayanlar. İman nefyedilmiş. İman nefyedilmesi ne demek? Küfür demek. İkincisi, gönüllerinde sıkıntı duymak. Yani Allah ve Resulüne başvurmuşsun, o kadarına birinci adımı atmışsın ve hüküm verdiler. Onda hiçbir sıkıntı duymayacaksın.
Zor gelmeyi sordum.
Zor gelme de tabii buna dahil. Sıkıntı diyor. Gönüllerinde sıkıntı duymak. Üç, teslim olup uygulamak. Yani sıkıntıyı da geçtin. Evet, ne güzel hükümmüş dedim. Ama uygulama yok. Teslim olma yok. Bundan da iman nefyediliyor.
Teslim oluyor ama uygulamıyor.
Bakın şimdi. İman ve küfür hükümleri bize verilmedi değil mi? Bize verilseydi biz derdik ki işte Allah neyi emretmiş? Zekat emretmiş. Haccı emretmiş. İşte bunu terk eden ne olacak? Kafir. Veyahut da Allah'ın herhangi bir emrini, peygamberin herhangi bir emrini terk eden direkt kafir olur. İşte haricilik bu gibi mantıklarla ortaya çıkmıştır. Günah sahibini tekfir etmeleri. Bugün oy kullanma fiiline küfür hükmünü vermeleri yine zorlama bir takım yorumlarla. Yani fiillere yüklenen anlamlar. Yani fiil sahibinin bile aklından geçmeyen belki anlamlar ona yükleniyor. Lazımul mezhep leyse bir mezhep kaidesi vardır. Yani bir şeyin, bir fiilin veyahut bir sözün gerektirdiği anlam o fiilin kendisi değildir. Veya o sözün kendisi değildir. O sözün sahibinin veya o fiilin sahibinin bunu ifade etmesi gerekir. Bunun ondan netleşmesi gerekir. Sen bir şey yaparsın, bu şu anlama gelir. Tıpkı şunun gibi Musa aleyhisselam levhaları yere fırlattı. Lazımul mezhep burada ne? Allah'ın ayetlerini yere attı. Küfürdür bu. Lazımul mezheple gidersen bu olur. Ama lazımul mezhep leyse bir mezhep. Kaydı. Sözün veya fiilin gerektirdiği anlam o fiilin kendisi değil.
Kasıt o değil.
Kasıt o değil. Olay başka bir mevzuda. Bu ayetlerin nüzul sebebine gelince Ensardan bir sahabe Allah Resulüne başvuruyor bir sulama meselesinde. Hasmı dava ettiği kişi Allah Resulü'nün halasının oğlu Zübeyir radıyallahu anh. Allah Resulü bir hüküm veriyor. Ey Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu bırak, o sulasın diye. Adam da diyor ki, ey Allah'ın Resulü, o halanın oğlu olduğu için mi böyle davrandın?
Akraba
kayırıyorsun. Ey Zübeyir diyor, sakın buna su verme, kes önünü diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani önce sen sula demişti ya, artık hiç verme. Allah Resulü bu hükmü veriyor. Ve buna binaen bu ayet nazil oluyor. Yani hakkında bu ayet nazil oluyor ve iman nefyediliyor. Fakat o şahıs tekfir edilmiyor. Fiile bakın, hükme bakın. İşte fiil ile faili ayırmadaki önemli husus. Diğer bir delil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ensar ile Muhacir arasında ganimet taksimi yapıyor. Ve Ensar arasında epey bir söylentiler oluyor. Adaletsiz bir taksim gibi. Buna benzer söylentiler oluyor. Bu söylenti Allah Resulü'nün kulağına gelince Allah Resulü Ensar'ı topluyor. Ne oluyor size diyor. Duyduklarım neler? Onlar da diyor ki, ey Allah'ın Resulü ne duyduysan odur diyorlar. Ne duyduysan o. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise şu ayeti okumuyor onlara. Bu ayetle hükmetmiyor. Yani Allah Resulü bir hüküm vermiş, ganimet taksiminde bulunmuş. Bunlar gönüllerinden sıkıntı duyuyorlar ve bunu dilleriyle de açıkça ifade ediyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey ensar topluluğu diyor, sizi sevindirmez mi ki muhacirler ganimet mallarıyla evlerine dönüyor, fakat siz Allah Resulü ile evinize dönüyorsunuz. Ensar diyor, sokaklar Medine sokaklarından birine gitse, ben de onların gittiği sokaktan giderim diyor. Bu size yetmez mi diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve onları teselli ediyor bir de. Demek ki fiillerle failleri mutlaka ayırmamız gerekir. Böyle bir durum olabilir. Allah Azze ve Celle'nin mazur gördüğü bir durum olabilir, söz konusu olabilir. Dolayısıyla işi netleşmemiş durumlar hakkında, hele hele fiil hakkında küfrüne dair elimizde delil yoksa, delil olsa bile, yani şunun gibi böyle bariz bir delil olsa bile hükmedemedikten sonra, delil yokken birilerinin küfrüne hükmetmek oldukça zor iş. Ve kişiyi oldukça vebale sokan bir şey. Çünkü birisine bir kimse kafir dese ve Allah'ın hükmünde, o kimse kafir değilse, Allah'ın hükmünde, insanların şeyinde değil bak, Allah'ın hükmünde o kimse kafir değilse, o söz kendisine döner. Allah muhafaza. Bu sebeple bundan kaçınmamız gerekiyor. Evet. Diğer bir sınıf daha vardı. Bu kimselerin insanların uymaları ve uygulamalar için İslam'ın hükümlerine aykırı hükümler koyanlar bunlardandır. Onlar İslam'ın hükümlerine aykırı olan bu hükümleri ancak kendi koydukları hükümlerin halka daha uygun ve daha yararlı olduğuna inandıkları için koyarlar. Bu bir alamettir. Ama şahısların hükmüne alametlerle, belirtilerle hükmedilmez. Mesela adam kanun koyuyor. Bu burada çok kuvvetlidir ki o kimse bir küfür üzerinde. Yani küfür olmasa kalbinde, bunun daha uygun olduğuna inanmasa böyle bir kanun çıkarmaz. Biz bir Müslüman da, aslı itibariyle bir Müslüman da bunu gözetiriz. Yani mazeret payı ne kadardır bunu da gözetiriz. Ama bir kafirdi. Adam zaten İslam'a düşmanlığını açıklamış. Kendisini laikliğe nispet etmiş. Ne bileyim demokrasiye nispet etmiş. Demokrasiyi İslam'dan üstün görmüş. İslam'ı yerden yere çalmış. İslam'ın hükümlerini işte çağ dışı diyerek sabah akşam bunu söylüyor. Bu adamın da küfrü açıktır. Ama küfrü böyle değil de adam bir de namaz kılan, kıblemize yönelen bir kimse ise, Müslümanlardanım diyen bir kimse ise, bunda biz işte küfrün engellerini ve şartlarını gözetmek zorundayız. Yoksa durum bizim aleyhimize dönebilir. Önemsemediği veya küçük gördüğü veya başka hükümlerin halk için onlardan daha yararlı ve daha uygun olduğuna inandığı için değil de sadece aleyhine hüküm verilen kimseye üstün gelmek veya ondan intikam almak için Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kimse kafir değil, zalimdir. Hükmettiği şeye ve hükmetme aracına göre zulmünün derecesi de değişir. Yine önemsemediği veya küçük gördüğü veya başka hükümlerin halk için onlardan daha yararlı ve daha uygun olduğuna inandığı için değil de biz işte küfrün engellerini ve şartlarını gözetmek zorundayız. Yoksa durum bizim aleyhimize dönebilir. Önemsemediği veya küçük gördüğü veya başka hükümlerin halk için onlardan daha yararlı ve daha uygun olduğuna inandığı için değil de sadece aleyhine hüküm verilen kimseye üstün gelmek veya ondan intikam almak için Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kimse kafir değil, zalimdir. Hükmettiği şeye ve hükmetme aracına göre zulmünün derecesi de değişir. Yine önemsemediği veya küçük gördüğü veya başka hükümlerin halk için onlardan daha yararlı ve daha uygun olduğuna inandığı için değil de sadece lehine hüküm verilen kimseyi kayırmak veya verilen bir rüşveti dikkate almak veya benzeri bir dünya menfaati için Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen kimse de kafir değil, fasıktır. Hükmettiği şeye ve hükmetme aracına göre fasıklığının derecesi de değişir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimeullah, hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edinenlerin iki hal üzere olduklarını söylemiştir. Birincisi, Allah'ın dinini değiştirdiklerini bilmeleridir. Bunlar liderlerinin peygamberlerin dinine muhalif olduklarını bile bile onların yaptıkları değişikliğe tabi olur ve haramın helal, helalin haram kılınmasına itikad ederler. Bu bir küfürdür. Bunu yapanlar Allah'a ve Resulüne ortak koşmuş olurlar. İkincisi, haramı helal, helali haram kılmaya imanları ve itikatları kendi ifadeleriyle sabit olmakla beraber bir Müslümanın masiyet olduğuna inandığı herhangi bir masiyeti işlemesi gibi Allah'a isyanda liderlerine itaat ederler. Bunlarla ilgili hüküm benzeri diğer günahkarların hükmü gibidir. Evet, bu mesele anlaşılmıştır inşallah. Anlaşılmayan bir konu var mı bunlarla ilgili?
Hocam, bir insan mesela namaz kılıyor, oruç tutuyor, neyse. Müslümanlardan görünüyor. Diyor ama bu zamanda şeriat olur mu? Layıkız diyor. Bu adam hükmü ne?
Yani böyle diyen küfür sözü söylemiştir.
Küfür sözü değil mi?
Tabii. Yani bu zamanda şeriat olur mu diyen bir kimse istediği kadar namaz kılsın.
Şimdi
burada cehalet olmaz. Çünkü cehalet mazerettir ama her yerde değil. Bu rububiyetle ilgili bir mesele ve insan hele hele vahiyi biraz olsun tanımış bir insan, yani Müslümanım diyen bir insan, hükmün Allah'a ait olduğunu, laikliğin bir küfür sistemi olduğunu bilmek zorunda. Laikliğin daha uygun olduğunu söylerken, şeriatın bu zamana uygun olmadığını söylerken bunun ne anlama geldiğini bilmez mi bir insan? Yani şeriatı Allah indirdi ama bu zamana uymaz. Yani laiklik ne demektir? Yerde Allah yerde biz hükmederiz. Allah ancak göklerde hükmeder demek. Yani göklerde hükmetmek Allah'ın işi, dünya işi bize ait derler. Yani bu işte bu Allah için buğz etme ve Allah için sevme akidesine aykırı bir durum. Çünkü Allah için sevdiğin bir şeyi kitap ve sünnete uygun olduğu için seversin. Kitap ve sünnet sev dediği için seversin. Ama mesela Cuma'nın farzlığını iptal ediyor adam dediği gibi. İşte sebep ne? Devlete bağlıyor. Yani Cuma'yı Allah farz kılacak, devlete bu Cuma'yı kaldırma yetkisini vermiş oluyor. Kendisi bu yetkiyi veriyor devlete. Yani Cuma'yı iptal etme yetkisini kendisi vermiş demek ki bunun.